Ayrım 2. Sayfa 19. Birinci kitap. Adolf Hitler'in yükselişi. 1. Üçüncü Alman İmparatorluğu doğuyor. Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun doğuşu arifesinde Berlin'de gergin bir hava esiyor. Hemen hemen herkes Weimar Cumhuriyeti'nin artık son günleri geldi diyordu. Çünkü bir yıldan uzun bir süreden beri Cumhuriyet hızla dağılmaktaydı. General Kurt von Schleyer'in de Selefi Franz von Papen gibi Cumhuriyet'e pek aldırdığı yoktu. Yine Selefi gibi Almanya'yı başbakan olarak parlamentoya danışmadan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiyordu. 55 günlük iktidarın sonuna gelmişti. 28 Ocak 1933 Cumartesi günü ihtiyar Cumhurbaşkanı Feldmarschall von Hindenburg tarafından birdenbire başbakanlıktan atıldı. O sıralarda Almanya'nın en büyük partisi olan Nasyonal Sosyalist Partisi'nin lideri Adolf Hitler, Demokratik Cumhuriyet'in başbakanı olmak istiyordu. Adolf Hitler bu cumhuriyeti yıkmayı aklına koymuştu. Kış mevsiminin önemli tatil gününde ortalıkta korkunç söylentiler dolaşıyordu. Çoğu da boş değildi bunların. Başkomutan General Kurt von Hammerstein ile çatışma halinde bulunan Schleyer'in Potsdam garnizonunun yardımıyla Cumhurbaşkanı'nı tutuklamak ve askeri bir diktatorya kurmak üzere bir hükümet darbesi hazırladığı bildiriliyordu. Bir Nazi darbesinden de korkuluyordu. Polisteki Nazi taraftarlarından yardım gören Berlin hücum taburları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu ve bakanlardan çoğunun oturduğu Wilhelmstrasse'yi ele geçireceklerdi. Genel bir grev söylentisi de vardı. 29 Ocak Pazar günü 100 bin kadar işçi Berlin'in merkezindeki Lustgarten'da toplanmış ve Hitler'in başbakan olmasına karşı gösteri yapmıştı. İşçi liderlerinden biri, Hitler yeni hükümetin başkanı olarak ilan edildiği takdirde ordu ile örgütlenmiş işçilerin ortak bir harekete geçmelerini teklif etmek üzere General von Hammerstein ile ilişki kurmaya çalışmıştı. Nitekim önce de 1920'de Kap Dairesi sırasında hükümeti başkentten kaçtıktan sonra Cumhuriyeti genel bir grev kurtarmıştı. Hitler, pazarı pazartesiye bağlayan gece Başbakanlık binasının bulunduğu cadde üstündeki Reichskanzlerplatz'da Kaiserhof Oteli'ndeki odasında sabaha kadar dolaşıp durdu. Bütün sinirliliğine rağmen artık vaktinin geldiğine iyice inanıyordu. Çünkü bir aydan beri Papen'la ve öteki tutucu sağ liderlerle gizli konuşmalar yapmıştı. Uzlaşacaktı. İster istemez. Nazilerden oluşan bir hükümet kuramayacaktı. Ancak Nazi olmayan ama Weimar rejiminin ortadan kaldırılması konusunda kendisiyle anlaşmış bir koalisyon hükümetinin başbakanı olabilecekti. Öte yandan sert ve yaşlı cumhurbaşkanı kendisini önleyecek gibi görünüyordu. O önemli hafta tatilinden daha 2 gün önce aksaçlı ihtiyar Feldmarschall bu Avusturyalı çavuşu Almanya'nın başbakanı yapmak niyetinde olmadığını Savunma Bakanı General von Hammerstein'a söylemişti. Ama Cumhurbaşkanlığı Devlet Sekreteri olan oğlu binbaşı Oskar von Hindenburg ile Papen'in ve öteki saray erkanının etkisiyle yavaş yavaş yola geliyordu. 86 yaşındaydı. Hafızası da artık zayıflamıştı. 29 Ocak Pazar günü öğleden sonra Hitler, Goebbels ve öteki yardımcıları ile çay içerken Reichstag Başkanı olan ve Nazi Partisi'ndeki Hitler'den sonra gelen Hermann Göring içeri girdi ve ertesi günü Hitler'in başbakan ilan edileceğini kesin olarak bildirdi. 30 Ocak 1933 Pazartesi günü öğleden az önce Hitler otomobile binerek Hindenburg'la konuşmak üzere başbakanlık binasına geldi. Bu konuşma hem kendisinin hem Almanya'nın hem de bütün dünyanın alın yazısını tayin edecekti. Röhm ve Goebbels ile öteki Nazi şefleri Kaiserhof'un penceresinden başbakanlığın kapısını gözlüyorlar. Hitler'in kapıdan nasıl çıkacağını merak ediyorlardı. Goebbels, başarı kazanıp kazanmadığını yüzünden anlayabilecektik diye yazar. O sıralarda bile iktidara geçip geçemeyeceklerinden emin değillerdi. Goebbels güncesinde yüreklerimiz kuşku, umut, neşe ve cesaretsizlik duyguları arasında dolaşıp duruyordu der. Bütün kalbimizle büyük mucizeye inancımızı yitirdiğimiz oluyordu. Birkaç dakika sonra mucize ile karşılaştılar. Gençliğinde Viyana'da serseri serseri dolaşmış olan, Birinci Dünya Savaşı'nın bu bilinmeyen ve savaş sonunun kötü günlerinde Münih'te işsiz dolaşan eri, Birahane darbesinin bu biraz komikçe lideri, Alman bile olmayan bir Avusturyalı palavracı, daha 43 yaşındaki bu şarlo bıyıklı adam Almanya'nın başbakanlığına atanmıştı. Otomobille hemen az ilerideki Kaiserhof'a geldi. İktidara giden zor yolda o güne kadar kendisine yardım etmiş olan eski kafadarları Goebbels, Göring, Röhm ve öteki Nazilerle buluştu. Goebbels güncesinde hiçbir şey söylemiyordu. Biz de susuyorduk diyor. Ama gözleri yaşlıydı. O akşam Nazi hücum taburları zaferi kutlamak üzere gece yarısına kadar büyük fener alayları düzenlediler. Çılgınca bağırıp çağırdılar. On binlercesi disiplinli yürüyüş kolları halinde Tiergarten'dan çıktılar. Brandenburg kapısının büyük zafer tahtı altından geçtiler. Wilhelmstrasse'ye indiler. Bandolar güm güm eski savaş havaları çalıyor. Yeni Horst Wessel türküsünü ve Almanya'ya kadar eski türküleri söylüyorlar. Uygun adımla ayaklarını asfalta vura vura yürüyorlardı. Ellerinde tuttukları meşaleler gecenin içinde parlak bir şerit gibi uzayıp gidiyor, kaldırımlarda biriken halkı coşturuyordu. Hindenburg Sarayı'nın penceresinden yürüyüş halindeki kalabalığı seyrediyor, bastonu ile askeri marşların temposunu tutuyor, sonunda Alman geleneğine uygun bir şekilde seviniyordu. Bu ihtiyar adamın bu bunak yaşta yaptıklarının farkında olup olmadığı şüpheli. Ancak az sonra Berlin'de daha çok uydurulmuşa benzeyen şöyle bir hikaye anlatılmaya başlandı. Geçit resminin ortasında Hindenburg eski bir generale dönmüş ve şöyle demiş. Bu kadar çok Rus esiri aldığımızı bilmiyordu. Wilhelmstrasse'nin az aşağısında Adolf Hitler başbakanlığın açık penceresinde duruyor. Heyecan ve sevinç içinde yukarı aşağı dans eder gibi gidip geliyordu. Durmadan kolumu kaldırıp Nazi selamı veriyor, gözleri yeniden yaş doluncaya kadar gülümsüyor, gülüyordu. Bir yabancı gözlemci de o akşamki olayları başka bir açıdan görüyordu. Fransız elçisi André François Ponchet şunları yazıyor. Ateş seli Fransız elçiliğinin önünden geçiyor, bu ışıklı uyanışı kalbin bir ön seziyle dolu, sıkıntılı seyrediyordum. Goebbels geceleyin saat 3'te evine yorgun argın ama mutlu dönüyor. Yatmadan önce güncesine şunları yazıyor. Sanki bir düş, bir peri masalı. Yeni Alman İmparatorluğu doğdu. 14 yıllık çalışma zaferle taçlandı. Alman ihtilali başladı. Hitler 30 Ocak 1933'te yeni doğan Alman İmparatorluğu'nun 1000 yıl süreceğini söyleyerek övünüyordu. Nazi sözcüleri de imparatorluğa sık sık 1000 yıllık imparatorluk adını veriyorlardı. İmparatorluk ancak 12 yıl 4 ay sürdü. Ama tarihin bu küçücük süresi içinde bütün dünyada o zamana kadar görülmemiş sarsıntılar yarattı. Alman halkını 1000 yıldan beri görmediği bir güce eriştirdi. Bir ara Almanları Atlantik'ten Volga'ya, Kuzey Kop'tan Akdeniz'e kadar uzayan bir imparatorluğun efendileri yaptı ve sonra bir dünya savaşının sonunda onları felaketin ve yıkıntının derinliklerine kadar indirdi. Alman halkı bu savaşı soğukkanlılıkla kışkırtmıştı ve savaş sırasında istila edilen ülkelerde bir terör yönetimi kurmuştu. Yeni imparatorluk insanları ve insan ruhlarını sistemli bir şekilde imha etmekte, geçmiş çağların barbarlığını gölgede bırakmıştı. Üçüncü Alman İmparatorluğu'nu kuran, bu imparatorluğu merhametsizce ve çoğu zamanda kurnazlıkla yöneten, onu ve baş döndürücü yüksekliklere çoğu zamanda kurnazlıkla yöneten, onu o baş döndürücü yüksekliklere eriştiren ve daha sonra o acı sona götüren adam elbette ki kötü de olsa bir dahiydi. Gizli bir tanrının ve yüzyıllar boyunca Alman halkının geçirdiği tecrübelerin bu halka verdiği kalıpta Hitler'in kendi amaçlarını gerçekleştirecek bir ortam bulduğu doğrudur. Ama şeytanca kişiliği, taş gibi iradesi, korkunç içgüdüleri, soğuk merhametsizliği, görülmemiş zekası, yükseklerde gezen hayal gücü ve sonuna doğru iktidar ve başarı sonucunda kendini kaybedinceye kadar halkı ve durumu kavrama yeteneğine sahip bir Hitler olmasaydı, 3. Alman İmparatorluğu'nun hiçbir zaman doğmamış olacağı çok kesindir. Ünlü Alman tarihçisi Friedrich Meinecke, Hitler tarihte kişinin sahip olduğu tek ve sonsuz gücün en büyük örneklerinden biridir demiştir. Anlattığımız olay o sırada birçok Alman'a ve elbette ki birçok yabancıya da Berlin'de bir şarlatanın iktidara geçişi gibi göründü. Ama Alman halkının çoğu için Hitler gerçekten Tanrı'nın gönderdiği bir liderdi ya da yakında öyle olacaktı. Ona boyun eğecek bir peygamber gibi onu 12 yıl körü körüne izleyeceklerdi. Hitler'in doğuşu. Bismarck'ın Hohenzollern imparatorlarının ve Cumhurbaşkanı Hindenburg'un oturduğu koltuğa Bavyera sınır boyundaki Braunau am Inn kasabasının Gasthof zum Pommer köyünde basit bir evde 20 Nisan 1889 akşamı saat 6.30'da doğan bir Avusturyalı köylünün oturacağı kimsenin aklına gelemezdi. Doğduğu yerin Avusturya-Almanya sınırında olması Hitler'i etkilemiştir. Hitler daha çocuk sayılacak bir yaştayken Almanca konuşan iki ulus arasında sınır bulunmaması ve her ikisinin de aynı Alman İmparatorluğuna bağlı olması düşüncesine saplanmıştır. Bu fikir onda o kadar kuvvetli ve devamlı olmuştur ki 35 yaşında bir Alman hapishanesinde ileride Nazi İmparatorluğu'nun kılavuzu olacak kitabı dikte ederken doğduğu yerin sembolik önemini belirtmek gereğini duymuştur. Kavgam şöyle başlar. Kaderin doğum yerim olarak Braunau am Inn'i seçmiş olması bana Tanrı'nın bir buyruğu gibi görünüyor. Çünkü bu küçük kasaba iki Alman devletinin sınırı üzerinde bulunuyordu. Biz genç kuşak elimizdeki bütün vasıtalarla bu iki devleti yeniden birleştirmeyi hiç olmazsa hayatımız boyunca izleyeceğimiz bir amaç haline getirmiştik. Sınır boyundaki bu şehir bana tanrısal bir niyetin sembolü gibi görünmüştür. Adolf Hitler küçük bir Avusturya gümrük memurunun 3. evlenmesinden doğan 3. çocuğudur. Bu Avusturyalı memur gayrimeşru bir çocuk olarak doğmuş ve 35 yıl annesinin soyadı olan Schickelgruber adını taşımıştı. Hitler adı galiba hem anadan hem de babadan gelmektedir. Hitler'in anne tarafından büyük annesi ile anne tarafından büyük babasının adları Hitler'di ya da buna benzer bir addı. Çünkü soyadları Hitler, Hutler, Hitler gibi yazılıyordu. Adolf'un annesi babasının ikinci kuzeniydi ve evlenmeleri için kiliseden müsaade alınmıştı. Geleceğin Alman Führer'inin ailesi Tuna ile Bohemya ve Moravya sınırları arasında aşağı Avusturya'nın Waldviertel adı verilen bölgesinde kuşaklardan beri yaşamışlardı. Viyana'da bulunduğum sıralarda Praga ya da Almanya'ya giderken buradan geçtim. Buraları köyler ve çiftliklerle dolu, dağlık, ormanlık bir bölgedir. Viyana'dan yalnızca 50 mil uzakta olduğu halde tenha ve yoksul bir havası vardır. Avusturya hayatının ana akımları sanki buraya hiç uğramadan geçip gitmiş gibidir. Buralarda oturanlar kuzeydeki Çek komşuları gibi haşin yaratılışlı insanlardır. Aile içinde evlenmeler ve gayrimeşru çocuk doğumları Hitler'in ana babasında olduğu gibi çoktur. Hitler'in ana tarafında belirli bir süreklilik vardır. Clara Pölzl ailesi Spital köyünün 37 numaralı evinde 4 kuşaktan beri oturmaktadır. Hitler'in baba tarafından gelen hikayesi ise bambaşkadır. Ailenin hem soyadı yazılışı yukarıda gördüğümüz gibi hem de oturduğu yer durmadan değişmektedir. Hitler ailesi içinde bir huzursuzluk, bir köy değiştirme, işten işe atlama, kuvvetli insan bağlarından kaçınma ve kadın ilişkilerinde bir çeşit bohem hayatı sürme eğilimi vardı. Hitler'in büyük babası Johann Georg Hitler gezici bir değirmenciydi. Aşağı Avusturya'da köy köy gezerdi. 1824'te ilk evlenmesinden 5 ay sonra bir oğlu oldu. Ama ne çocuk ne anası yaşadı. 18 yıl sonra Durunthal'da çalışırken Strones köyünden 47 yaşında bir köylü kadın olan Maria Anna Schickelgruber ile evlendi. Bu evlenmeden 5 yıl önce 7 Haziran 1837'de Maria'nın gayrimeşru bir çocuğu olmuş, adını Alua koymuştu. Bu çocuk sonradan Adolf Hitler'in babası oldu. Alua'nın babasının her ne kadar kesin kanıtlar yoksa da Johann Hitler olması ihtimali çoktur. Ne olursa olsun Johann kadınla evlenmiş ama bu gibi olaylara uygulanan geleneğe aykırı olarak çocuğu meşrulaştırmak zahmetine katlanmamıştı. Çocuk Alua Schickelgruber Gruber olarak büyüdü. Anna 1847'de öldü. Johann Hitler bu ölümden sonra 30 yıl ortadan yok oldu. 84 yaşında Waldviertel'da Weitra kasabasında yeniden ortaya çıktı. Bu sefer adını Hitler diye yazıyordu. Bir noterde 3 şahit huzurunda kendisini Alua Schickelgruber'in babası olarak kaydettirdi. İhtiyar adamın bu hareketi yapmak için neden bu kadar beklediği ya da sonunda neden bunu yaptığı eldeki kayıtlardan anlaşılamamaktadır. Haydn'a göre Alua bunun nedenini bir arkadaşına anlatmış. Haydn, genci evinde yetiştiren bir amcasının mirasından yararlanılmak için yapıldığını söylemiş. Neden olursa olsun bu tanınma 6 Haziran 1876 tarihinde yapılmış ve Döllersheim'daki kilise papazı da noter kağıdını aldıktan sonra 23 Kasım tarihinde Alua Schickelgruber'in kilisenin vaftiz defterindeki adını Alua Hitler'e çevirmiş. Bundan sonra Adolf'un babası resmen Alua Hitler olarak tanındı. Ve bu ad oğluna da geçti. Hitler'in aslına ait olan bu gerçekleri ancak 1930'larda kilise kayıtlarını inceleyen meraklı Viyanalı gazeteciler buldular ve ihtiyar Johann Georg Hitler'in bu hareketi piç bir çocuğa hak tanımak için yaptığını düşünmeyerek Nazi liderine Adolf Schickelgruber adını takmaya çalıştılar. Adolf Hitler'in garip hayatında kaderin birçok cilveleri vardır. Ama hiçbirisi doğumundan 13 yıl önce geçen bu olay kadar ilginç değildir. 84 yaşındaki gezgin değirmenci, 39 yaşındaki oğlunun babalığını annesinin ölümünden hemen hemen 30 yıl sonra tanımamış olsaydı, Adolf Hitler, Adolf Schickelgruber olarak doğacaktı. Bir ad önemli olur ya da olmayabilir ama Hitler'in adı Schickelgruber olsaydı Almanya'nın başına geçer miydi, geçemez miydi konusunu tartışan birçok Almanlar bilirim. Güney Alman şivesini konuşmak Almanlara biraz komik geliyor. Coşmuş bir Alman halkının Heil diye bağırırken arkasından Schickelgruber adını söyleyecekleri düşünülebilir miydi? Heil Schickelgruber diye bağırılabilir miydi? Heil Hitler yalnızca büyük mistik Nazi ayinlerinin Wagnerci havası içinde puta tapanların bir şarkısı gibi kullanılmakla kalmadı. Aynı zamanda 3. Alman İmparatorluğu'nun zorlu bir silahı da oldu. Telefonda bile alo'nun yerini aldı. Heil Schickelgruber denilebilir miydi? Zor. Alua'nın annesiyle babasının evlendikten sonra bile birlikte yaşamamış oldukları anlaşıldığına göre Adolf Hitler'in ilerideki babasının da amcasıyla birlikte büyümüş olması gerekir. Kardeşi Johann Georg soyadını Hitler olarak yazdığı halde amca Johann von Nepomuk soyadını Hitler diye yazardı. Hitler'in gençliğinden beri Çeklere karşı beslediği kini düşünerek amcasının asıl adına da bu arada değinmek gerekiyor. Johann von Nepomuk Çek halkının milli azizidir. Bazı tarihçiler Hitler ailesinde bir insana bu adın verilmiş olmasını bu ailede Çek kanı bulunmasına yoruyorlar. Alois Schickel Gruber önceleri Spital köyünde kunduracılık öğrendi. Ama o da babası gibi huzursuz olduğundan Viyana'ya para kazanmaya gitti. 18 yaşında Salzburg yakınlarında Avusturya gümrük polisi oldu. Gümrük idaresinde ilerlemesi üzerine 9 yıl sonra Anne Glassel Hörer ile evlendi. Anna bir gümrük memurunun büyütmesiydi. Bu evlilik ona küçük bir çeyiz ve terfi sağladı. Avusturya Macaristan küçük bürokrasisinde bu gibi şeyler olağandı. Ama evlilik iyi sonuç vermedi. Kadın kocasından 14 yaş büyüktü. Hastalıklıydı, çocuk doğurmadı. 16 yıl sonra ayrıldılar ve kadın 3 yıl sonra 1883'te öldü. O sıralarda artık resmen Hitler soyadını taşıyan Alois, karısından ayrılmadan önce Franziska Matzelsberger adında genç bir otel aşçısı ile sevişiyordu. 1882'de bir çocuğu oldu. Adını Alois koydu. Baba Alois karısının ölümünden bir ay sonra aşçı ile evlendi ve 3 ay sonra bir kızı oldu. Adını Angela koydular. Bu ikinci evlilik çok sürmedi. Franziska bir yıl içinde veremden öldü. Alois Hitler 6 ay sonra üçüncü ve son defa olarak evlendi. Yeni karısı Clara Pölz az sonra Adolf Hitler'in annesi olacaktı. Yaşı 25'ti. Kocasının yaşı ise 47'ydi. Uzun zamandan beri birbirlerini tanıyorlardı. Clara da Hitler ailesinin köyü olan Spital'den gelmişti. Büyük babası Johann von Nepomuk Hitler'di. Yani Alois Schickel Gruber Hitler'in yanında büyüdüğü adamdı. Bu yüzden Alois ile Clara ikinci derece kuzenlerdi ve evlenmek için kiliseden izin almak zorunda kalmışlardı. Gümrük memuru birinci evliliği sırasında Clara'yı çocuksuz evine bir büyütme olarak aldığı yıllarda bu birleşmeyi düşünmüştü. Çocuk Braunau'da Schickel Gruber'lerin yanında yıllarca kalmıştı. Alois'un İlk karısı hastalandığı sırada karısının ölmesi halinde bu kızla evlenmeyi düşünmüş olacaktı. Alois resmen evlat sayıldığı ve Clara'nın büyük babası olan amcasının varisi olarak tanındığı sırada genç kız daha 16 yaşındaydı ve kanuni evlenme çağına daha yeni girmişti. Ama gördüğümüz gibi Alois'un karısı daha bir süre yaşadı. Bu sırada Alois, aşçı Franziska Matzelsberger'le düşüp kalkıyordu. 20 yaşında olan Clara bu yüzden evi bırakarak Viyana'ya gitti ve hizmetçi olarak çalışmaya başladı. 4 yıl sonra kuzeninin evine döndü. Franziska da hayatının son aylarında kocasının evinden ayrılmıştı. Alois Hitler ile Clara Pölz 7 Ocak 1885'te evlendiler. 4 ay 10 gün sonra ilk çocukları Gustav doğdu. Çocuk bebekken öldü. 1886'da doğan ikinci çocuk da öldü. Adolf bu evlenmeden doğan üçüncü çocuktur. Daha sonra 1894'te doğan kardeşi Edmund yalnız 6 yıl yaşadı. 1896'da doğan beşinci ve son çocuk Paula ağabeyinin ünlü çağını görecek kadar yaşadı. Adolf'un Franziska Matzelsberger'den doğan üvey kardeşi Alois ile üvey kız kardeşi Angela da yaşadı. Güzel bir genç kadın olan Angela, Raubel adında bir maliye memuru ile evlendi. Eğer Haydn'ın verdiği bilgi doğruysa kadın kocasının ölümünden sonra pansiyoncu oldu ve bir süre bir Yahudi yardımseverler mutfağında aşçı olarak çalıştı. 1928'de Hitler kız kardeşini Berchtesgaden'a getirip evin yönetimini kendisine bıraktı. Bundan sonra kadının yaptığı güzel Viyana pastaları Nazi çevrelerinde bir hayli söz konusu oldu. Hitler kız kardeşinin yaptığı pastaları çok severdi. Angela 1936'da Hitler'in evinden ayrıldı. Dresden'de bir mimari profesörü ile evlendi. O sıralarda başbakan ve diktatör olan Hitler kız kardeşinin ayrılışına kızdı ve kendisine evlenme hediyesi göndermedi. Hitler sonraları ailesinden yalnızca kız kardeşiyle ilgilendi ve bir de Angela'nın kızı Geli Raubel ile. Geli Raubel genç sarışın bir kızdı. Bu kız ileride göreceğimiz gibi Hitler'in hayatında gerçekten sevdiği tek kadın olarak kaldı. Adolf Hitler üvey kardeşinden söz edilmesini hiç istemezdi. Sonradan Alois Hitler adını alan Alois Matzelsberger büyüdüğü zaman garson olmuş ve yıllarca kanunla başı belaya girmişti. Haydn'ın yazdığına göre delikanlı 18 yaşında hırsızlıktan 5 aya mahkum olmuş, 20'sinde de aynı suçtan 8 ay hapis yatmıştır. Sonradan Almanya'ya gitmiş, yeni yeni birçok suçlar işlemiştir. Adolf Hitler 1924'te Münih'te siyasi bir isyan düzenlemekten ötürü hapiste yatarken, Alois Hitler de iki kadınla aynı zamanda evli olmaktan ötürü bir Hamburg mahkemesi tarafından 6 ay hapse mahkum edilmişti. Yine Haydn'ın söylediğine göre, üvey kardeş İngiltere'ye gitti, orada da hemen evlendi ve sonra o karısını da bırakıp gitti. Nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmesi Alois Hitler'in yüzünü güldürdü. Berlin banliyösünde bir Bierstube, küçük bir ahane açtı. Savaştan hemen önce şehrin yeni kibar olan Batı mahallesinde Wittenberger Platz'a nakletti. Nazi memurları bu birahaneye sık sık gelirlerdi. Savaşın ilk zamanlarında yiyecek kıtlığı sırasında burada bol yemek bulunurdu. Ben de o yıllarda ara sıra bu birahaneye uğrardım. Alois 60'ına yaklaşan basit, tatlı, iri yarı bir adamdı. Fizik yapısı bakımından üvey kardeşine çok az benzerdi. Almanya ve Avusturya'daki öteki küçük birahane sahiplerinden farklı değildi. İşi tıkırındaydı. Geçmişteki olaylara rağmen iyi bir ömür sürüyordu. Bir tek korkusu vardı. Üvey kardeşi bir kızgınlık sırasında işletme müsaadesini hemen geri alabilirdi. Alman İmparatorluğu Başbakanı'nın Hitler ailesinden böyle basit bir insanın hayatta kalmış olmasına üzüldüğü birahanede sık sık konuşulurdu. Alois ise hatırladığım kadar üvey kardeşi hakkında herhangi bir konuşmaya katılmaktan kaçınırdı. Çok akıllıca bir davranıştı bu. Ama bu davranış o sıralarda Avrupa'yı fethetmiş bir insanın geçmişini öğrenmek isteyen bizim gibilerin hiç hoşuna gitmiyordu. Hitler'in kavgamda kendi hayatı üzerine yazmış olduğu birkaç not yanıltıcıdır ve eksiktir. Bunun dışında Hitler kendi ailesinden ve gençlik hayatından çok az söz etmiş, yanında konuşulmasına hemen hemen hiç izin vermemiştir. Ailesinin nereden geldiğini yukarıda gördük. Şimdi de çocukluğunu ve gençliğini görelim.